Ayrım 9, sayfa 82. Bu hayranlık çok az sürüyor. Herkes tekrar eski endişelerine dalıyor. Ama ne de olsa en önemlisi korku halinin sürekliliği yok oluyor şimdi. Kırılıyor bu süreklilik orta yerinden. Bu korkunun artık bu budanmış haliyle bir paniğe, bir yılgınlığa, bir şerefsizlik olayına dönebilmesi imkansız. Acaba bu basit adam bu çabaları neden harcıyor? Neden acaba savaşıyorlar böyle? Acaba kendisi bunun nedenlerini biliyor mu? Rahatça açıklayabilir mi bunları? Evet, bal gibi biliyor ve de rahatça açıklayabilir. Uzun kosti, kamp kurmay kurulunun prensiplerine, kararlarına ve bunların ruhuna uygun olarak hareket ediyor. Komutan yardımcısı şimdi esami listelerini okumaya başlıyor. İki isim okuyor ve bu rehinelere nerede duracaklarını söylüyor. Dar ve uzun kesilmiş kağıtlara yazılı listelerden iki isim daha okuyor. Matbaada basılı listeler hiçbir zaman ölüm demek değildir. Tercümanlara dönerek tek heceli bir iki kelime mırıldanıyor. Hemen eşyalarınızı ve battaniyelerinizi toplayın. Bu tarifsiz bir anlam taşır. Bu arkadaşları bir daha göremeyeceğiz. Birkaç dakika sonra olağanca güçleriyle analarının, sevgililerinin kucağına, evlerine doğru, yuvalarına doğru koşacaklar. Diledikleri yerlere gidebilecekler. Hatta isterlerse güneşe, göğün yedinci katına bile gitmekte özgürdür onlar. Bu dört kişinin işi bittikten sonra elindeki kağıtları karıştırmaya, başka listeler aramaya başlıyor. Ama bu listelerde matbaada basılmış olanlardan, fakat kağıtlar dar ve uzun değil. Hemen hemen dört köşe kağıtlar hem öbürlerinden daha büyük. Sorgu. Bütün kamp, bütün ağızlar birden fısıldıyor bu kelimeyi. Öylece salt bir şey söylemiş olmak için, sessizliği kırmak için, tam güneşin doğduğu, dağların hazır ol vaziyeti almak için gerindiği, gölgelerin şaşkın şaşkın bir araya gelip gizlenecek delik aradığı bir saatte, binlerce insanın yaşadığı koskoca bir kampın sessizliğinden, hareketsizliğinden daha korkunç bir şey olamaz. Sorguya gidecekler çok kalabalık bugün. Merlin sokağındaki sorgucuların keyiflerine diyecek yoktur. Sorguda kullanılan araçları, kan pıhtıları dolu döşemeleri, insan ölüsü kokan odaları hatırlıyorum bir an için. Anılar bir saniyecik içinde sel gibi kaplıyor benliğimi. Hükmediyorlar insana. Bu anılar şu karşımda duran sadistlerden de daha amansız birer sadist. Nefes aldırmıyorlar adama. Solumaya vakit bırakmıyorlar. Boğazını bir şey sıkıyor, sıkıyor, nefesin daralıyor. Müthiş bir nefes darlığı. Birkaç saniye içinde ortaçağ koşullarını, yeni nizamı bir kere daha yaşıyorum. Kıyaslamalar yapıyorum acele, gülümsüyorum alaylı. Çıkardığım sonuç bu durumda ölümün en hafif ceza olduğu. Sağır, iki büklüm, 75-80 yaşlarında bir ihtiyar, bastonuna dayanarak sorguya gidecek olanların sırasına doğru ilerliyor. Gerillacı olan oğlunun sık sık uğradığı bir evi bildirmesi için 2 ay içinde 4 kere sorguya çektiler bu ihtiyarı. Her seferinde Merlin'de 2-3 gece kaldıktan sonra hemen hemen çıplak dönmüştür buraya. Demek istediğim giyinik olmasına giyinik ama ne giysiler. Bir paçavra koleksiyonu. Binlerce fare tarafından kemirilmiş bu giysiler. Dikenli kırbacın ihtiyar kemikler üzerinde inip kalktığı besbelli. İhtiyarın giydiği koyun postundan ceket bile neredeyse lilme lilme olacak. Zavallı ihtiyar her dönüşünde olduğu gibi kendisini yatağına atıyor, baygın düşüyor. Hemen hemen her hafta boyunca ağzına bir şey koyduğu yok yiyecek namına. Dudaklarını ve dilini kımıldatamadığı için suyu bile biz akıtıyoruz ağzına bir kamışla. Zaten ağız diye bir şey kalmamış. Yakmışlar ağzını, etrafı irin dolu, tıkalı bir budak deliği. 10 gün kadar önce yine götürmüşlerdi Merlin'e bu ihtiyarı. Daha kendine gelmeden şimdi alıp götürüyorlar. Bu 10 gün içinde hiçbir şey yemedi desem yalan söylememiş olurum. Biraz nohut suyu, biraz mercimek suyu o kadar. Ağzı daha açılmıyor. Buna rağmen şu an kamp komutanı dikmiş bu ihtiyarı karşısına, adı okunduğu zaman neden burada diye bağırmadığını soruyor. Komutana ağzını gösteriyor ihtiyar. Burada diye bağıracaksın diye diretiyor komutan. İhtiyar bağıramadığına göre gelsin kırbaç. Kırbaç 5-6 kere amansızca ihtiyarın başına inip kalkıyor. Başından akan kanlar pörsük boynunun kırışıkları arasından kayarak omuzlarına süzülüyor. Yıllar boyu sürüp giden amansız bir emek ve ekmek savaşının bu yaşlı boyunda açtığı o derin çizgiler kan akan birer delicik haline geliyor. Bu işkenceyi 3000 insan izlemekte. Bu 3000 insanın kanları kaynıyor, isyan ediyor, kafaları bulanıyor, kalpleri bu manzara karşısında hareketsiz kaldıkları için sahiplerine küfürler yağdırıyor, lanetler okuyor. Ama bir başka kuvvet kesin komutunu vermiştir. Sinirlerine hakim ol, daha zamanı değil. Sorgu listelerinin okunması da bitiyor. Başkaca bir şey yoksa Yunanlı meydancı başının iki demirci, iki marangoz, iki duvarcı, bir tabelacı bağırmasına sıra geldi demektir. Bundan sonra taburcu edilenlere, sorguya gidenlere, Merlin'e angarya için gidenlere hareket için hazır ol emri verilecektir. Komutan bu yukarıdakileri teker teker sayıyor. Yardımcısı zarfları kapıyor. Meydancı başı elindeki kağıtları katlıyor. Çeşitli bölüklerden angarya ekipleri seçilmeye başlanıyor. Ansızın hiç kimsenin beklemediği bir anda komutan yardımcısının ceplerini karıştırmaya başladığını görüyoruz. Gömleğinin küçük cebini karıştırıyor. Eh ne de olsa bu cebe fazla bir şey sığmaz. Tamam bugünlük. Başka bir şey yok. Öyleyse neden angaryacıları salmıyorlar? Niye dağılın demiyorlar? Çocuklar bugünlük tamam dedik. Yok başka bir şey. Komutan yardımcısı kurşun kalemini aramıştır. O kadar. Tamam bugünlük buraya kadar. Ayaklar tam 3000 çift ayak ateşten bir zemin üzerine basıyormuşçasına inip kalkıyor. İnip kalkıyor, yerinde sayıyor. Ya o zavallı eller? Binlerce el durmuş seninle konuşuyor gibi. Sanki senden bir şeyler yalvarıyor. İnsan elinin ne kadar ifadeli olduğuna dikkat etmişliğiniz var mı bilmem. Hiçbir zaman kayıtsızca sarkmak istemez bilekler. Şimdi de başları kaşıyor, sinirli sinirli ceket düğmelerini yokluyor, ceplere dalıyor, okşaşıyor, kenetleniyor, parmaklarla oynaşıyor. Sonra sanki etrafta neler olup bittiğini görmek için olacak, bu sefer de sadece parmaklar inip inip kalkıyor. Parmaklar gövdenin kuşkulu nöbetçileri, bekçileri. Kafa bir şeyle meşgulken düşünceler bir yere, belirli bir noktaya, belirli bir şekilde, diyelim yoklama sırasında kullanılan bir kağıt parçasına, diyelim komutan yardımcısının cebine nasıl girdiğini, eline nasıl geçtiği bilinmeyen yazılı bir kağıt parçasına toplanmışken, bu parmaklar gövdenin bekçiliğini yaparlar sanki. Böyle tehlikeli bir durum karşısında eller aşağı doğru felçli gibi sarkar. Saçma yemiş bir kurşun, umut kuşunun kırık kanatları gibi. Çocuklar hazır olun. Bu feryadı yanı başımda duyuyorum. Belki de kendi içimden gelmiştir. Zarlar hazırlanıyor. Bu insan denizine sevgi ve acıma dolu bakışlar yolluyorsun. Bir ayrılık bakışı. Gözlerin soru dolu başka gözlerle, şikayet dolu başka gözlerle birleşiyor. Sık sık da sabır ve sevgiyle gülen başka gözlerle birleşiyor. Gülüyorsun. Onlar da sana gülümsüyor. Göz işaretiyle bir şeyler soruyorsun. Arkadaşın da göz kırpıp sana karşılık veriyor. Şöyle bir şey soruyorsun. Arkadaşım hazır mısın? Şöyle bir karşılık alıyorsun. Kardeş, ya sen? Bizim leblebici de bu bakımdan hazırmış ki, daha adının okunması iyice bitmeden, gökleri inleten, gök gürlemesini andıran, kırıksız döküksüz bir nara atarak kendisinin burada olduğunu ilan ediyor. Burada, dimdik, ayılmasız, bayılmasız, yalvarmasız, yakarmasız karşılarında. Bu gök gürlemesini andıran ses bizim için de sanki bir şeyler söylüyor. Bize de bir haber ulaştırıyor. Çocuklar dayanın, dayanın çocuklar ve de kusuruma bakmayın. Bu çirkin kuş gibi minik gözlü, istika endamlı adamın Haydari'de sigara esnaflığı yapan bu leblebici parçasının bu tarif edilemeyecek kadar kısa zamanda bir anlık, bir saniyelik zaman kırıntısında birden böyle değişebileceği, doğayı yenilgiye uğratıp ondan böylesine yiğitçe bir nara, böylesine leventçe bir endam, böylesine kahramanca bir davranış koparabileceği, başkaca hiçbir ertelemeye yanaşmayan, amansız Ezrail'in karşısına böylesine bir ihtişamla dikilebileceği kimsenin geçmemişti aklının köşesinden. Rehineler kalabalığının içinden sımsıcak, hayranlık dolu boğuk bir ses yükseldi. Yaşa, var ol aslanım! Listenin okunmasına devam ediliyor. İsimler teker teker, tesbih taneleri gibi birbiri ardından komutan yardımcısının ağzından dökülüyor. Bu ölüm davetlerine verilen karşılıklar evrensel boşluklara yuvarlanan birer siklop kayaları. Her yükselen Burda narası birer Termopil, şanlı tarihimizin birer zafer yaprağı. Nasıl bir uygarlığın temsilcileri olduklarını bile bilmeyen, bunu sözle anlatabilecek durumda olmayan bu basit insanların damarlarındaki kanın zerrecikleri içinde kalıp
şu an bize kadar ulaşan yüzyılların muhteşem birer hikayesi. Varsın bu basit insanlar, kıyı köşede malını satmaya çalışan bir leblebici. Hiçbir kadın, hiçbir sevgili bakışlarının hiçbir zaman okşamadığı garibin biri, büyük tarih mirasının özelliğini, niteliğini bilmeyen bir halk çocuğu olsun. Ölüm Adayları dizisi boyuna uzamakta. İsim listesinin meydana getirdiği beşlik diziler 8'i buluyor. İsimlerin okunmasına devam ediliyor ama Elen ülkesinin gerçek ruhu şimdi burada, bu ufacık alanda bizimle beraber. Barbarlarla, yüzyıllarla savaşmaya gelmiş, uçurumlara köprüler kurmakta. Biri elimi sıkıyor, dönüp bakıyorum, yanımda duran GG benimle vedalaşmak istiyor. Anlayamadım, ismi okunmamıştı GG'nin. Okundu mu adın? Okundu ya, ama kuşa benzetmişler keratalar. Bak hala heceleyecek. Alman bir isim hecelemeye çalışıyor. Bu ismin sahibi de bu fırsattan faydalanarak arkadaşlarıyla vedalaşıyor, gülümseyerek ekliyor. Eğer adımı doğru dürüst okuyamazsa akşamlara dek uğraştıracağım namussuzu. Burada yok benden bilesiniz. Belki nakil filandır. Arkadaş diyor, sevgiyle bakıyor bana. Bana şunu söylemek istiyor. Bu kadarcık bir fedakarlık için beni layık görmedin mi yoksa? Her neyse kardeş, bizi de bekle. Alman GG diye tamamlıyor. Bu çağrıyı da verilen karşılığın mertçe, erkekçe olduğunda bütün kamp birlik. Bir kahraman sesi bu seste. Yoklama sonuna kadar bu arkadaşın yerinin boş bırakılmasına karar veriyoruz oracıkta. 250 alacaklarmış bugün. Ben 150 diye duydum. Tercümanın gizlice haber verdiğine bakılırsa asılmak suretiyle diye yazılıymış listede. Öyleyse 150 yerine 85 alacaklar. Ya demek öyle. Öyle ya. Tekrar sessizlik hakim oluyor, herkes bekliyor. Adının okunmamasına dua ediyor içinden. Ama adının okunmasıyla verdiği burada arasında geçen saniye kırıntısı, süre içinde bütün zarflar, tereddütler yok oluyor. Hepsi de tam hazırlıklı ve güzel Ölüm Adayları dizisindeki yerlerini alıyor. Şimdi okunan isim Malul Gazi H'nin ismi. Bu delikanlı bir başka defada Ezrail ile cirit oynamıştır. İtalyan Savaşı'nın yapıldığı Arnavutluk dağlarındaki alanların birinde o yiğitçe savaşta Ezrail'in tırpanı sadece iki bacağını götürebilmişti dizlerinden aşağı. Bu delikanlı bir kez daha gidiyor ölümle karşılaşmaya ama bu sefer küt kaideli ağaç bacaklarla. Bu bacaklar bu sefer onun aslanlar gibi sıçramasına engel oluyor. Bu da yiğidi fazlaca üzüyor olmalı. Ta kalbinden, can damarından vuruyor bu bacaklar bu aslanı. Bastonunu dikkatle yere dayıyor. Önce tahta bacaklardan birini atıyor ileri itina ile, peşinden öbürünü. Kendisinin de bu durumdan şikayetçi olduğu belli. Nefret edercesine duraklıyor bir aralık. Dönüp bize bakıyor, alev saçan gözlerle. Kusura bakmayın çocuklar diyor. Dayanın geri kalanlar. Tahta bacaklar, sinirli ağır adımlar, asap bozucu o yürüyüş birden siliniveriyor gözlerimizden. Şimdi gözlerimizin önünde bir kartal yavrusu kanatlanmış uçuyor. Bu kartal yavrusu Yunan tarihinin ve Yunan güzelliklerinin bir timsali. Ama Almanlar sabırsız kuduruyorlar, delikanlının geciktiğine, hızlı yürüyemediğine köpürüyorlar. Kendilerini ürküten bu mucize karşısında barbar dillerinde küfürler yağdırıp bağırıyorlar. Los, los! Sıramız geldi bacanak. Eyvallah, gidiyorum. Dostum Tanaş böyle vedalaşıyor benimle. Onun grubunun isimleri okunmaya başlanmış. Yok yahu diyorum. Ama bu yok yahuyu belirli bir düşünce sonucu söylemediğimi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bile bu yok yahuyu damarlarımdaki kan kaykırdı doğrudan doğruya kendiliğinden. Peki yok yahu olsun, dediğin olsun. Gülümsüyor, göz kırpıyor, manalı manalı. Komutan yardımcısına bakmamı öğütlüyor işaretle. Komutan yardımcısı listeyi katlamış çantasına yerleştiriyor. Komutan beşer kişilik sıraları sayıyor. İki demirci, iki marangoz, iki duvarcı, bir tabelacı gibi. Meydancı başımızın sesi duyuluyor tatlı tatlı. Bir okşayış gibi. Bu ses artık zar atılmayacağını müjdeliyor. Bu kadar bugünlük. Yarın Allah kerim. Yarın o kadar uzak bir zaman süresi ki bambaşka bir devir, bambaşka bir zaman. Çok, çok uzak. İhtiyarlamalar, ak saçlarla ilgili bir süre. Tam 20 dakika kamp nefes almadan beklemişti. İplik düşse sesi duyulacak, öyle bir sessizlikti. Şimdi bütün organlar o sessizliğin boş bıraktığı yeri doldurmak için aceleci. büyük tehlike atlatan bir hayvan sürüsünün solumasını andıran ve aynı anda süratle yükselip etrafı kaplayan bir soluk, dolu dolu, tok tok bir soluk sarıyor her yanı. Ayrılan 50 kişiye koğuşlarına gidip eşyalarını toplamalarını emrediyor. Alman, taburcu edilen 4 kişiyi de yakalandıkları zaman üzerlerinde bulunan şeyleri almaları için 21 No'ya götürüyorlar. Alyanslarını, gözlüklerini, cüzdanlarını, çakmaklarını, sigaralarını geri alacaklar. Bana öyle geliyor ki bu sonuncular büyük ikramı isabet etmiş aç bir insana benziyorlar. Merlin angaryasına ayrılanlar da 15 No'ya gidiyorlar. 50'ler battaniyeleri, tabakları, kaşıkları ve özel eşyalarıyla geri dönüyorlar teker teker. Kampa ait olan beylik eşyaları yere bırakıyorlar, sıraya giriyorlar. Ellerinde sadece kendi temiz iç çamaşırları var. Kendilerini bir daha görmeyecek olan dışarıdaki yakınlarının şefkati bu çamaşırlar. Sigaracı bir pencereden kendisine bakmamız için bize işaret ediyor. Elinde kalan bütün sigaraları baylayının yatağına sakladığını, alıp aramızda paylaşmamızı söylemek istiyor bize el işaretleriyle. Gülümseyerek bizi selamlıyor, vedalaşıyor bizimle. Sonra pencerenin çerçevesi bomboş kalıyor. Elliler kafilesi de 15 No'ya doğru ilerliyor. Hep birden dönerek bir dara bakıyorlar biz kalanlara. Birkaç bin el başlar üzerinde sallanarak ölüm adaylarını selamlıyor, uğurluyor. Kovaç'ın böyle içtenlik gösterileriyle ilgisi olamaz elbet. O habire kırbacını konuşturuyor. Ellilere saldırıyor, sinirli sinirli bağırıyor. Bildiği en ağır Yunanca küfürleri yağdırıyor. Los, los, domuzlar siz. Asılacakları muhakkak ama umut insanı ilmek önünde bile yalnız bırakmıyor. Elliler kafilesi 21 No'nun önünden geçerken duraklıyorlar bir an. Nereye gidelim, 21'e mi yoksa 15'e mi diye sormak istiyorlar gibi. Onlar da o ufak tefek eşyacıklarını, alyanslarını, cüzdanlarını alsalardı, hayatları başka bir yerde, başka bir kampta devam edip giderdi. Duraklıyorlar. Bu saniyelik zaman kırıntısı içinde kendilerini nereye götürdüklerini söylemelerini istiyorlar, dinlemek istiyorlar bunu. Almanların ağzından düpedüz, açık seçik, ölüme mi yoksa hayata mı? Seslerse, neden çabuk yürümediklerini savsandıkları için 15 No'ya yani ölüme daha çabuk gitmedikleri için kızıyorlar ellilere. Köpürüyorlar, küfrediyor, rastgele kırbaç sallıyor, dipçikliyorlar. Umut son sözlerini mırıldanıyor ellilere. Buraya kadar çocuklar, bana müsaade. Beraberce güzel günler, kötü günler geçirdik, beraberce yaşadık bugüne dek. Yuvarlanıp gittik söz misali. Ama burada artık sizden ayrılmak durumundayım. Yolunuz açık ola. Bu ayrılıştan sonra ellerin atacağı ilk adım beni çok ilgilendiriyor. Yapayalnız kalan bir insanın bir uçuruma doğru atacağı ilk dev adımı olacak bu adım. Bu adım sağlam, güvenli, vakur ve kararlı bir adım bu. Alman subayları da 15 No'ya doğru gidiyorlar. Alman erleri ve Yunanlı sorumlu ve görevliler dış angarya hazırlıklarına başlıyorlar. Birinci inşaat bölüğü hareket ediyor. 4-5 bölük daha hareket ediyor peş sıra. İç angarya bölükleri de işlerine gidiyor teker teker. Her bölüğün yanında bir ya da iki SS eri. Marş söylenmesini sabırsızlıkla bekliyor SS'ler. Almanlar marşa başlanmasını bekliyorlar ama istek mi kaldı ki? Ama bizden bunu soran yok. Onlar içimizin kara yasını biliyorlar. Yas değil bu, kapkara bir kara kış fırtınası başlangıcı. Fakat onlar bu ulvi yasımızın içine postallarıyla, kirli bakışlarıyla, pis elleriyle, yeni nizamlarının bütün sayhalarıyla dalıp ayaklar altında çiğnemek istiyorlar. Derisini yüzmek istiyorlar bu yasın. Bunun da salt bize ömrümüz boyunca onlar başımızda olmadan yaşayamayacağımızı, onların kanlı, eli bıçaklı varlıklarını aramızda hissetmeden bir saniye bile yaşamamızın mümkün olmadığını anlatmak için yapıyorlar. Koğuş temizlik bölüğü en son hareket ediyor. Bir anda bütün kamp binlerce yaralı ruhun coşmasıyla çalkalanıyor. Geceler karanlıktır dağlarda. Kafileler marşa başlamıştır. İlk kurtuluş savaşlarının bu gerillacılar marşı yanık yanık yükselirken, Alman muhafızlar tam teçhizat ama aslında bu gülünç, bu komik halleriyle, bu kara göz perdesi kişilikleriyle, en amansız tutsaklık koşulları altında bile namuslu, özgür, yiğit insanlar için her daim yaşanmaya değer bir hayat, büyük bir hayat bulunabileceğinin farkında olmadan marş söyleyen kafilelerin yanı başında yürümekte. Koğuşumuzun kuzey penceresi 15 no'nun avlusuna bakıyor. Muhafızlar tam teçhizat, çift sıra halinde dizilmişler. Otomatik tüfeklerinin namluları 50'lere çevrik, her an ateşe hazır durumda. Düzenin ön ucunda siyah bir branda ile örtülü demirden büyük bir kafes. Bu kafese ölüm adayları girecek. Düzenin öbür ucunda 50'ler. 50'lerden her biri adının okunduğunu duyar duymaz, hiç vakit kaybetmeden 1-2 saniye içinde hemen soyunmalı, ayakkabılarını çıkarmalı, çıkardıklarını olduğu yerde bırakıp sadece iç çamaşırları ile, yani don gömlek, koşar adım gidip kafese girmeli. Tahta bacaklı Malul Gazi en sona kalıyor. Çocuklar yalın ayak iyi koşamıyorlar. Avludaki çakıllar sivri. Buna rağmen S adı duyulur duyulmaz bir vücut yaylanıveriyor birden lastik top gibi. Boşlukta şöyle bir yükseliyor, gözle kaş arasında 1,5 metre kadar yükseklikteki kamyon karoserinin içine atıveriyor kendisini. Almanlar bu gövdeyi ister istemez saygıyla seyrediyorlar. Bu ölüme doğru bir gidiş değil, hayattan mezara sızlanarak, yalvararak, ağlayarak değil, uçarak gittiği için sevinen, kendisini mutlu bilen bir ruhun yeniden doğuşu. Şimdi Malul Gazi'nin tahta bacaklarını söküyorlar. Bacaklar alındıktan sonra geri kalan gövdeyi 6 okka yapıp kafese doğru kaldırıyorlar. 15 no'nun avlusunda olup biten bütün bu işler sırasında keyiflilik, işgüzarlık, hareketlilik bakımından yine Andrea başta geliyor. Almanların her isteğini yerine getirmek için Firdola'yı dolaşıyor etrafta. Yuvarlak gözlerinde şeytani bir pırıltı. Terliyor, paralanıyor, koca gövdesiyle dört bir yana yetişiyor. Hiç lüzum yokken salt bir iş yapmış olmak için ellilerin çıkardıkları elbiseleri ayakta hiç korkmadığını, ellerinin hiç titremediğini, böyle şeylere metelik vermediğini, pabuç bırakacak adam olmadığını göstermek için yapıyor. Rezil elleriyle bu mübarek eşyaları dışarıdaki binlerce insanın ömürleri boyunca önlerine kandil yakarak ibadet etmeye hazır oldukları bu değerli, bu mukaddes eşyaları karıştırıp alt üst ediyor. Bir aralık tahta bacakları geçiriyor eline, dikkatle inceliyor, vidalarıyla oynuyor, yanında duran sesenin kulağına eğilip bir şeyler fısıldıyor, sonra birlikte gülmeye başlıyorlar. Dünyanın en komik nesnesini keşfetmiş gibi bir hal var heriflerde. Öyle ki Alman çavuş dayanamıyor bu heriflerin bu iğrenç hallerine. SS erine öteye gitmesini emrediyor. Andrea'ya da buz gibi nefret dolu bir bakışla bakıyor. Yılan leşine bakar gibi. Bu Andrea da bir haydari rehinesi. 15 no'nun sorumlusu. Ama vahşet ve gaddarlıkta en vahşi, en gaddar SS'lere bile taş çıkartır. İşler bitiyor, sorgu ve angarya kafesleri de tamam. Ölüm adaylarının kafesleri de dolu, harekete hazır. Kamyonlar, motorlar çalışmaya başlıyor. Motor homurtuları bir parolo gibi bekleniyordu sanki. Hemen en sondaki iki kafesten bir marş yükseliyor. SS'ler dipçiklerle saldırıyorlar çocuklara, rastgele vurmaya başlıyorlar. Andrea çocukların bu münasebetsizliği karşısında mahcup olmuş, ümitsizce ellerini kavuşturuyor. Ne küstahlık, ne küstahlık. Olur mu ya? O da koşup çocuklara saldırıyor. Komutan küfür edercesine ters ters yüzüne bakıp geri çeviriyor bu herifi tiksinerek. Kafesler hareket ediyor ve marş kesilmiyor. Elliler kamp avlusundan bu son çıkışlarını milli marşımızı söyleyerek kutluyorlar.